bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yargıç ve Celladı Friedrich Dürrenmatt. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1. baskı Haziran 2006. Türkçe'ye çeviren Zehra İpşiroğlu. Bu kitap Sabancı Üniversitesi'nin katkılarıyla 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 7 Ağustos 2006. Okuyan Levent Filyoz. 40 yıl önce İstanbul'da başlamış bir hesaplaşma, ameliyatını erteletecek denli hedefe kenetlenmiş bir dedektif. Yargıç ve celladı Dürrenmatt'ın bizi suçun toplumsal dokudaki izlerini inatla süren dedektifi Komiser Berlach'la tanıştırdığı ilk romanı. Friedrich Dürrenmatt 1921-1990 sahne ve radyo oyunlarının yanı sıra polisiyeyi türün kurucusu Edgar Allan Poe'nun izinde hem insanın hem de toplumun hallerine ayna tutacak denli iyi yazışıyla iz bırakan 20. yüzyıl yazarlarından biridir. Yayın evimiz Yargıç ve Celladı'ndan pansiyonerlere bu önemli yazarın Türkçe'de yayımlanmış ve ilk kez yayımlanacak bütün romanlarını bir dizi mantığında okura ulaştırmayı sürdürecek. Tuan polisi Alphonse Klein'in 3 Kasım 1948 sabahı Lamboing, Dipnot, Desember köylerinden biri, yolunun Tuan deresi boğazından dışarıya doğru uzandığı ormanlık alanda yol kenarına bırakılmış mavi bir Mercedes gördü. Bu güz döneminde sık sık görülen bir sis bastırmıştı ortalığı. Aslında Klein'in arabanın yanından geçip gitmek üzereydi ki geri döndü. Geçerken gözleri arabanın puslu camlarına iliştiğinde sürücü direksiyona bir tuhaf abanmış gibi gelmişti ona. İlk adamın sarhoş olduğunu düşündü. İnsanın aklına ilk gelen de buydu ya. Bu nedenle yabancıya görevini yerine getiren bir memur gibi değil de insanca yaklaşmak istedi. Otomobile yanaşırken niyeti uyuyanı uyandırıp Tuan'a götürmek ve Beren Oteli'nde koyu bir kahve ve un çorbasıyla ayılmasını sağlamaktı. Gerçi sarhoş araba kullanmak yasaktı ama yol kenarında duran bir arabanın içinde sarhoş olup uyuklamak yasak değildi. Klein'in arabanın kapısını açtı ve elini babacan bir tavırla yabancının omuzuna dayadı. Ama aynı anda adamın ölü olduğunu ayrımsadı. Şakağından vurulmuştu. Sonra arabanın sağ kapısının açık olduğunu da gördü. Arabada pek kan yoktu. Ölünün üstündeki koyu gri palto kirlenmemişti bile. Paltonun cebinden sarı bir cüzdanın parlayan kenarı görünüyordu. Klein'in cüzdanı çıkarınca öldürülenin Bern polis memuru Ulrich Schmid olduğunu kolaylıkla saptadı. Klein'in ne yapacağını bir türlü kestiremiyordu. Bir köy polisi olarak böylesine kanlı bir olayla hiç karşılaşmamıştı. Yol kenarında bir ileri bir geri dolaşmaya başladı. Yeni doğan güneş sisi yarıp da ölüyü aydınlattığında bir tedirginlik duydu. Arabaya dönüp ölünün ayaklarının dibinde duran kül rengi fötr şapkayı kaldırdı ve adamın başına öyle bir geçirdi ki şakağındaki yara görünmez oldu. Şimdi az da olsa rahatlamıştı içi. Polis gene karşıya geçip Tuvan'a karşı yönde uzanan yola doğru yürüdü. Alnında biriken teri sildi. Sonra bir karar verdi, ölüyü yan koltuğa doğru itti. Özenle dimdik oturtup arabada bulduğu deri bir kayışla bu cansız gövdeyi sımsıkı bağladı ve direksiyonun başına geçti. Motor işlemiyordu ama Klein'in arabayı güçlük çekmeden dik yokuştan aşağıya Tuvan'a Beren Otel'in önüne dek götürdü. Orada benzin aldı, kimse yanında hiç kımıldamadan oturan bu kibar kişinin bir ölü olduğunu ayrımsamadı. Bu da Klein'in işine geldi, rezaletten hoşlanmazdı. Böylece hiç sesini çıkarmadı. Ama göl boyunca bir yere doğru yol alırken sis yeniden yoğunlaştı. Güneş gözden gitti. Dünyanın sonu gelmişçesine bir karanlık bastırdı her yanı. Sisli havada birbirini izleyen arabalar gizemli bir nedenden dolayı gereğinden de ağır ilerleyen bir kuyruk oluşturuyordu. Klein'in aklına ister istemez bir cenaze alayı geldi. Ölü yanında hiç kımıldamadan oturuyor, yalnız kimi kez yol bozulduğunda yaşlı, bilge bir Çinli gibi başını sallıyordu. Bu yüzden Klein'in öteki arabaları geçmekten giderek vazgeçti. Büyük bir gecikmeyle bir yere vardılar. Soruşturma bir yerde başlatılırken bu üzücü bulgu Bern'de ölünün de üstü olan Komiser Berlach'a teslim edildi. Berlach uzun süre dış ülkelerde yaşamış, İstanbul'da, sonraları Almanya'da ünlü bir kriminolog olarak adını duyurmuştu. En son Frankfurt Emniyetinde görev almış ancak 1933'te yurduna geri dönmüştü. Dönüşünün nedeni sık sık altın mezarı olarak tanımladığı Bern'e olan sevgisinden çok, o dönemdeki yeni Alman hükümetinin yüksek mevkide bulunan bir memurunu tokatlamış olmasıydı. O dönemler Frankfurt'ta bu kaba güç gösterisinin çok sözü edilmişti. Bern'de ise bu olay politik duruma göre ilkin yılgı uyandırıcı, sonra yargılanması gereken ama gene de anlaşılır bir olay, en sonunda ancak 1945'te ise tam bir İsviçreliye yaraşır bir davranış olarak değerlendirilmişti. Berlach'ın Schmid olayıyla ilgili ilk girişimi bu olayın ilk günlerde gizli tutulmasını kararlaştırmak oldu. Bu kararını gerçekleştirebilmek için tüm kişiliğiyle savaşması gerekiyordu. Bildiklerimiz öyle az gidiyordu, hele şu gazeteler son 2000 yılın en gereksiz bulgularından sayılır. Berlach şefinin üniversitede kriminoloji okutan Dr. Lucius Lutz'un tersine bu gizli araştırmadan çok şey umuyordu. Lutz, Basel'deki amcasının mirası sayesinde hali vakti yerinde olan bir memurdu. New York ve Chicago'ya yaptığı yolculuktan yeni dönmüş ve polis müdürlerinden Freiberg'e bir gün iş dönüşü tramvayda açıkça belirttiği gibi İsviçre hükümetinin kriminal olayları önleme yöntemlerinin ilkelliği karşısında yılgı içinde kalmıştı. Aynı günün sabahı Berlach bir yere telefon ettikten sonra Schmid'in yanında kaldığı aileye, Bantinger sokağında oturan Schönler ailesine gitti. Yürüyerek kentin merkezine indi, sonra her zamanki alışkanlığıyla Neydek Köprüsü'nden geçti. Çünkü Bern'in tramvay ve benzeri gibi taşıtları gerektirmeyecek denli küçük bir kent olduğu kanısındaydı. Hasbek merdivenlerini zar zor çıktı, 60'ını aşmış olduğunu böyle anlarda duyumsuyordu. Ama işte Schönler'lerin evine varmıştı bile, hemen kapıyı çaldı. Kapıyı açan bayan Schönler'di, ufak tefek tombulca ve oldukça kibar bir kadın. Berlach'ı tanıdığından hemen içeri aldı. Berlach Schmid'in bu gece bir iş yolculuğuna çıkması gerekti dedi. Ansızın gitmesi gerekti. Kendisine bir şey göndermemi istiyor. Lütfen beni odasına götürebilir miydiniz Bayan Schönler? Kadın onaylayarak başını salladı. Koridordan geçerlerken Berlach göz ucuyla duvarda asılı duran altın çerçeveli resme baktı. Bu ölü adasının resmiydi. Şişko kadın odanın kapısını açarken Bay Schmid nereye gitti ki diye sordu. Berlach gözlerini tavana dikerek yurt dışına diye yanıtladı. Oda alt kattaydı, bahçe kapısından kahverengi, eski çam ağaçlarıyla dolu minicik bir park görünüyordu. Çamlar hastalıklı olmalıydılar çünkü yerler çam yapraklarıyla kaplıydı. Evin en güzel odası bu odaydı kuşkusuz. Berlach yazı masasına doğru gitti ve çevresine gene şöyle bir göz attı. Sedirin üzerinde ölünün kravatı duruyordu. Bayan Schönler merakla, Bay Schmid tropik ülkelerden birine gitmiş olmalı değil mi diye sordu. Berlach azıcık irkilerek yok yok dedi, yukarılara bir yerlere çıktı. Bayan Schmid gözlerini fal taşı gibi açarak ellerini havaya kaldırdı. Aman tanrım, yoksa Himalaya'ya mı? İşte öyle bir şey dedi Berlach, bildiğiniz sayılır. Yazı masasının üstündeki dosyayı açıp baktı ve sonra hemen kolunun altına sıkıştırdı. Bay Schmid'e göndereceğiniz şeyi buldunuz mu? Evet. Berlach çevresine bir kez daha bakın ama kravata ikinci kez göz atmaktan vazgeçti. Bay Schmid en iyi kiracılarımızdandır dedi. Bayan Schönler, öyle kadınlarla düşüp kalkmaz. Berlach kapıya doğru gitti. Arada bir buraya bir memur gönderebilirim ya da kendim gelirim. Schmid de ileride belki işimize yarayabilecek olan bazı önemli belgeler bulunuyor. Bayan Schönler, acaba Bay Schmid bana yurt dışından bir kart atar mı diye sordu. Oğlum pul biriktiriyor da. Ama Berlach alnını kırıştırıp düşünceli düşünceli Bayan Schönler'i süzdü. Pek sanmam, böyle iş yolculuklarında genellikle kart filan gönderilmez, yasaktır. Bayan Schönler gene şaşkınlık içinde ellerini havaya kaldırıp birbirine vurarak polisin de yasaklamadığı şey yok yani diye bağırdı. Berlach çıktı. Şu evden sonunda kurtulduğuna pek sevinmişti. Derin düşüncelere dalarak öğle yemeğin her zamanki gibi Schmid lokantasına değil, Du Theater'da yiyip Schmid'in odasından almış olduğu dosyayı titizlikle karıştırıp inceledi. Kısa bir yürüyüşten sonra saat 2'ye doğru bürosuna döndüğünde Schmid'in cesedinin bir yere varmış olduğunu öğrendi. Ama eski meslektaşını görmeye gitmekten vazgeçti. Ölülerden hoşlanmaz, çoğu kez onları rahat bırakmayı yeğlerdi. Lutz'a gitmeyi de hiç canı çekmiyordu ama kurallara uymak zorundaydı. Schmid'in dosyasını son bir kez daha karıştırmaktan cayarak dosyayı büyük bir özenle yazı masasına kilitledi. Lutz'un karşısında sigara içilmesine nasıl sinirlendiğini bildiği halde bir sigara yakıp onun bürosunun yolunu tuttu. Yalnız bir kez yıllarca önce Lutz onu uyarmaya kalkmıştı. Ama Berlach küçümseyerek elini sallamış, 10 yıl Türk devletinin hizmetinde bulunduğunu, İstanbul'da bile üstlerinin karşısında sigara içmeye alışık olduğunu söylemişti. Doğruluğu hiç denetlenemeyeceğine göre ağırlıklı bir açıklama sayılırdı bu. Doktor Lucius Lutz bu olayla ilgili hiçbir girişimde bulunulmadığı kanısında olduğundan Berlach'ı gergin karşıladı ve oturması için yazı masasının önünde duran rahat koltuğu gösterdi. Berlach, bir yerden bir haber var mı diye sordu. Daha yok. Berlach, ne tuhaf dedi. Oysa burada çılgınlar gibi çalışıp didinirler. Berlah koltuğa yerleşti ve duvardaki trafalet resimlerine şöyle bir göz attı. Kuru boyayla çizilmiş olan bu renkli resimlerde dalgalanan kocaman bir bayrağın altında generallerinin komutasına ya da tek başlarına sağdan sola ya da soldan sağa doğru yürüyen askerler görülüyordu. Lutz kriminolojinin bu ülkede daha nedenli ilkel bir aşamada olduğunu giderek yoğunlaşan bir kaygıyla izliyoruz dedi. Hiç kuşkusuz çok şey alıştım ben ama öldürülen bir polis memuru olayına yaklaşımdaki vurdum duymazlık, köy polisinin mesleksel açıdan öylesine bir yeteneksizliğini sergiliyor ki dehşet içinde kalıyorum. Berlah sakin olun Doktor Lutz dedi. Köy polisinin de görevini Chicago polisi kadar başarıyla yürütebileceğinden hiç kuşkum yok. Schmid'i kimin öldürdüğünü açığa çıkaracağız elbette. Yoksa kuşkulandığınız biri mi var Komiser Berlah? Berlah Lutz'a uzun uzun baktı ve en sonunda evet birinden kuşkulanıyorum Sayın Doktor Lutz dedi. Kimden? Daha bir şey söyleyemem. Lutz, işte bu ilginç dedi. Modern kriminolojinin önemli bulgularına karşı çıkan yanlış bir girişimi her an örtbas etmeye hazır olduğunuzu biliyorum. Komiser Berlah. Ama unutmayın ki zaman en ünlü kriminologların bile önünde hiç duraklamadan ilerliyor. New York ve Chicago'da şu güzel bernimizde gözünüzün önüne getiremeyeceğiniz derecede tüyler ürpertici olaylarla karşılaştım. Ama şimdi burada bir polis memurunun öldürülmesi güvenceyi sağlayan bu kurumun çöküşünün kesin bir göstergesi değil mi? Tüm gücümüzle savaşmaktan başka çıkar yol yok elbet. Berlah da savaştığını söyledi. Lutz öyleyse iyi dedi ve öksürdü. Tak tak tak tak duvardaki saatin sesi duyuluyordu. Berlah sol elini dikkatle midesine dayayıp sağ eliyle Lutz'un önüne koyduğu tablada sigarayı söndürdü. Sonra uzun süredir sağlığını pek iyi gitmediğini söyledi. Özellikle doktoru durumundan pek hoşnut değildi. Midesinden yakınıyordu. Bu nedenle de Schmid olayında kendisine görevin ağırlığını üstlenebilecek bir yardımcının verilmesini istedi Lutz'dan. O zaman Berlah olayı daha çok masa başından yönetecekti. Lutz razı oldu. Yardımcı olarak kimi düşünüyorsunuz? Berlah şanssız dedi. Aslında Ben Oberland'a tatile gitti ama kendisini çağırabiliriz. Lutz bence uygun dedi. Şans mesleğinde hep belli bir düzeyi tutma çabasındadır. Sonra Berlah'a sırtını çevirip camdan dışarıya çocuklarla dolup taşan öksüzler yurduna doğru baktı. Birden Berlah ile modern kriminoloji üzerine bilimsel bir tartışmaya girişmeyi çekti canı. Ama başını çevirdiğinde Berlah gitmişti bile. Saat 5 oluyordu ama Berlah gene de öğleden sonra Tuan'a olay yerine gitmeye karar verdi. Yanına Blatter'ı aldı. Bu iri kıyım şişman bir polisti. Hiç konuşmadığı için Berlah ondan hoşlanırdı. Üstelik arabayı da kullanan oydu. Tuan da Klen'in azar işiteceğini düşündüğünden onları asık yüzle karşıladı. Ama komiser içten davrandı. Klen'in elini sıktı ve düşünmesini bilen biriyle tanıştığına memnun olduğunu söyledi. Klen'in Berlah'ın ne demek istediğini pek kestiremediği halde bu sözlere epey sevinmişti. Berlah'ı Tessenberg yolundan yukarı olay yerine götürdü. Blatter arkadan geliyordu. Yürüyerek çıkılmasına canı sıkılmıştı. Lamboing adını Berlah yadırgadı. Klen'in Almanca Lamlingen derler diye açıkladı. Öyle mi dedi Berlah? Bence Lamlingen daha güzel. Sonunda olay yerine vardılar. Yolun sağ tarafı Tuan'a bakıyordu ve bir duvarla sınırlandırılmıştı. Araba neredeydi Klen'in? Tam burada. Polis yolu gösterdi. Neredeyse yolun ortasında duruyordu. Berlah'ın bakmadığını ayrımsayınca belki araba ile ölüyü oldukları yerde bırakmam daha doğru olurdu diye ekledi. Neden? Berlah kayalıklara doğru baktı. Ölüleri tez elden kaldırıvermeli ortadan. Aramızda yerleri yok onların. Schmid'i bir yere götürmekle iyi yaptınız. Berlah yol kenarına gidip aşağıya Tuvan'a doğru baktı. Köye doğru üzüm bağları uzanıyordu. Güneş batmıştı bir de. Yol bir yılan gibi evlerin arasından kıvrılıp gidiyordu. İstasyonda ise kocaman bir yük treni duruyordu. Berlah aşağıdan hiçbir şey duymamışlar mı Klen'in diye sordu. Kasaba öylesine yakın ki silah sesini duymaları gerekirdi. Geceliğin yalnızca durmadan işleyen motor sesini duymuşlar ama akıllarına kötü bir şey gelmemiş. Elbette nereden gelsin ki? Gene üzüm bağlarına doğru baktı. Bu yılki şarap nasıl Klen'in? İyi, sonra bir deneyebiliriz. Sahi şu taze şaraptan bir tatmak isterdim. Berlah ayağıyla katı bir cisme bastı, eğildi ve yassı uzunca ve ufak bir metal parçasını yerden aldı. Klen'in ve Blatter onu merakla izliyorlardı. Blatter bir tabanca kurşunu dedi. Klen'in hemen nasıl da buluverdiniz komiserim diye şaşırdı. Rastlantı dedi Berlah ve hep birlikte Tuvan'a doğru yola koyuldular. Taze Tuvan şarabı Berlah'a pek yaramadı çünkü ertesi günü tüm geceyi kusarak geçirdiğini anlattı. Lutz'u komiserin sağlık durumu içten kaygılandırmıştı. Merdivende karşılaştıklarında ona bir doktora görünmesini salık verdi. Berlah olur olur diye homurdandı. Modern kriminolojiyi bile doktorlara yayarlardı. Bir oda biraz kendine gelir gibi oldu. Yazı masasının başına geçip ölünün çekmeceye kilitlemiş olduğu dosyasını çıkardı. Saat 10'da Berlah daha dosyayı incelerken bir gün önce geç saatte tatilden dönmüş olan Chance çıka geldi. Berlah bir an irkildi çünkü ilk anda ölü Schmid'in içeri girdiğini sanmıştı. Chance, Schmid'in paltosunun eşini giymişti. Başında da onunkine benzer bir fötr şapka vardı. Yalnızca yüzü değişikti. Bu yuvarlak iyi bir yüzdü. İyi ki geldiniz Chance, dedi Berlah. Şu Schmid olayını konuşmalıyız. Soruşturmayı siz yürüteceksiniz. Benim sağlığım pek iyi değil. Evet, dedi Chance, biliyorum. Chance, Berlah'ın yazı masasının yanına bir sandalye çekip oturdu. Sol kolunu masaya dayadı. Masada Schmid'in dosyası açık duruyordu. Berlah koltuğa yaslandı. Size açıkça söyleyebilirim, diye başladı söze. İstanbul ve Bern'de iyi kötü binlerce polis gördüm. Bunlardan birçoğu türlü cezaevlerini dolduran o zavallılardan daha iyi değildiler. Yasanın öte yanında yer almalarına yalnızca bir rastlantıydı. Ama Schmid'e söz yok, çok yetenekliydi. Tümümüzü de cebinden çıkarırdı. Pırıl pırıl bir kafası vardı. Ne istediğini bilir, bildiklerini kendisine saklar ancak gerekti mi konuşurdu. Onu örnek almalıyız Chance, çünkü o bizlerden üstündü. Chance camdan dışarı bakıyordu. Başını ağır ağır Berlah'a doğru çevirerek olabilir dedi. Berlah Chance'ın halinden onun söylediklerine pek inanmadığını anlamıştı. Ölümüne ilişkin bir bilgimiz yok, diye sürdürdü komiser konuşmasını. Bir tek şu kurşun var. Tuan'da bulduğu kurşunu masanın üstüne koydu. Chance kurşunu eline alıp inceledi. Beylik bir tabanca kurşunu, dedi ve kurşunu yerine koydu. Berlah masanın üzerinde duran dosyayı kapadı. Her şeyden önce Schmid'in Tuan'da ya da Lamlingen'de ne aradığını bilemiyoruz. Biel Gölü'ne görev gereği gitmemişti, yoksa bilirdim. Bu yolculuğun nedenini açıklayabilecek hiçbir ipucu yok. Chance Berlah'ı yarım yamalak dinliyordu. Ayak ayak üstüne atarak, bildiğimiz tek şey Schmid'in nasıl öldürüldüğü, dedi. Komiser bir an sustu, sonra şaşkınlıkla, bunu nereden çıkardınız, diye sordu. Schmid'in arabasının direksiyonu sol yanda. Siz de kurşunu arabadan bakıldığında yolun solunda bulmuştunuz. Sonra Tuan'da motorun tüm gece işlediğini duymuşlar. Schmid, Lamboing'den Tuan'a doğru yol alırken katil tarafından durdurulmuş olmalı. Büyük bir olasılıkla katili tanıyordu, yoksa durmazdı. Schmid, arabanın sağ kapısını katili içeri almak için açmış, sonra gene direksiyonun başına geçmiş. İşte tam o anda da vurulmuş. Kendisini öldüren adamın niyetinden habersizdi herhalde. Berlah şöyle bir düşündü, sonra şimdi bir sigara yakalım, dedi. Sigarayı yaktıktan sonra da, haklısınız Chance, Schmid'le katil arasında geçenler böyle olmalı. Buna ben de katılıyorum, diye ekledi. Ama Schmid'in Tuan Lamlingen yolunda işi neydi? Chance, Schmid'in paltosunun altına giymiş olduğu gece giysisini anımsattı. Berlah, bunu bilmiyordum, dedi. Cesedi görmediniz mi? Hayır, cesetlerden hoşlanmam. Ama raporda da yazılıydı. Hele raporlardan daha az hoşlanırım. Chance sustu. Berlah, bu durumu daha da güçleştiriyor, dedi. Schmid gece giysisiyle Tuan derisi boğazında ne arıyordu? Chance bunun belki de durumu kolaylaştırdığını söyledi. Lamboing çevresinde frak giyinilen büyük çağrılar düzenleyecek kaç kişi olabilirdi? Cebinden küçük bir cep takvimi çıkardı ve bunun Schmid'e ait olduğunu söyledi. Evet, biliyorum, dedi Berlah. İçinde önemli bir şey yok. Chance karşı çıktı. Schmid 2 Kasım çarşamba günü için bir G harfi not etmiş. Tıbbi rapora göre tam o gün gece yarısına az önce öldürülmüş. Sonra aynı G harfini çarşamba 26 ve salı 18 Ekim tarihlerinde de görüyoruz. Berlah, G her şey olabilir, dedi. Bir kadın adı ya da onun gibi bir şey. Chance kadın adı pek olamaz, diye karşılık verdi. Schmid'in kız arkadaşının adı Anna idi ve Schmid çapkın biri değildi. Komiser, bunu da biliyorum, dedi ve Chance'ın bilgisizliğine şaşırdığını görünce, beni tek ilgilendiren Schmid'in katilinin kim olduğu, Chance, diye ekledi. Chance kibarca, elbette, dedi ve başını sallayıp güldü. Ne tuhaf insansınız Komiser Berlah. Berlah ağır başlılıkla, farelere bayılan bir kediyim ben, dedi. Kocaman yaşlı bir kara kedi. Chance buna ne yanıt vereceğini pek kestiremedi. Sonra G harfinin not edilmiş olduğu günlerde Schmid hep frak giyip Mercedes'le yola çıkarmış, dedi. Ya, bunu nereden öğrendiniz? Bayan Schönner'den. Ya, Berlah sustu. Sonra evet, bunlar gerçekler, dedi. Chance dikkatle komiserin yüzüne baktı. Sonra bir sigara yakıp duraksayarak, Doktor Lutz bana sizin bir kuşkunuz olduğunu söyledi, dedi. Evet Chance, bu doğru. Schmid olayında sizin yardımcınız olarak görevlendirildiğime göre kimden kuşkulandığınızı bana söyleyemez misiniz Komiser Berlah? Berlah Chance gibi ağır ağır ve her bir sözcüğü tartarak, benim kuşkum bilimsel, kriminolojik bir veriye dayanmıyor, dedi. Hiçbir kanıtım yok yani. Ne derecede az şey bildiğimi siz de gördünüz. Yalnızca bir varsayım, ama kuşkulandığım kişi zamanla yakayı ele verecek, delilleri sağlayacak bana. Yani nasıl Komiser Bey, diye sordu Chance. Berlah, onu tutuklamamı sağlayacak olan deliller elime geçene değin beklemeliyim, dedi. Chance kibarca, sizinle birlikte çalışacağıma göre araştırmalarımı kimin üzerinde odaklaştıracağımı bilmeliyim, dedi. Her şeyden önce nesnel olmalıyız. Soruşturmayı siz yürüttüğünüze göre sizin için önemli bu. Bir kuşkum olduğuna göre benim için de önemli. Kuşkum doğru çıkacak mı bunu daha bilemem. Sizin soruşturmalarınızın sonuçlarını bekleyeceğim. Siz benim kuşkumdan bağımsız olarak şimdi bulmalısınız. Kuşkulandığım kişi gerçekten katilse benim yaklaşımımın tersine daha bilimsel, daha pürüzsüz bir yaklaşımla siz de aynı sonuca varacaksınız. Değilse o zaman siz doğrusunu bulmuş olacaksınız. Yani bu durumda kuşkulanmış olduğum kişinin adını boş yere öğrenmenize gerek yok. Bir süre sustular. Sonra ihtiyar, bu çalışma yöntemi size uygun mu diye sordu. Chance bir an duraksadı. Sonra evet uygun dedi. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz Chance? Chance cama doğru gitti. Schmidt bugün için de bir G harfi not etmiş. Lamboing'e gidip bir şeyler bulmaya çalışacağım. Saat 7'de yola çıkarım. Yani Schmidt'in Tessenberg'e giderken yola çıkmış olduğu saatte. Sonra dönüp kibarca ama aynı zamanda şaka yapıyormuş gibi, siz de gelir miydiniz komiser bey diye sordu. Berlah hiç beklenilmedik bir yanıt verdi. Evet Chance, ben de gelirim. Chance bu yanıtı hesaba katmamış olduğundan biraz şaşırarak, oldu öyleyse dedi, saat 7'de. Kapıdan dönüp Bayan Schoenner'e gitmişsiniz komiser Berlah, orada bir şey buldunuz mu diye sordu. İhtiyar hemen yanıt vermedi. Masanın üstüne duran dosyayı çekmeceye kilitleyip anahtarı yanına aldı. En sonunda hayır Chance dedi, hiçbir şey bulamadım, şimdi gidebilirsiniz. Saat 7'de Chance Altenberg'e komiserin 1933'ten beri oturduğu Ahare yöresindeki evine gitti. Yağmur yağıyordu ve hızla ilerleyen polis arabası Neyrek Köprüsü'nün dönemecinde kayıverdi. Ama Chance arabaya hemen hakim oldu. Altenberg sokağına vardığında hızı azalttı. Çünkü Berlah'ın evine hiç gitmemişti. Islak damların ardından güçlükle ev numarasını seçebildi. Ama birkaç kez klakson çaldığı halde evde hiç kıpırdama olmadı. Chance arabadan atlayıp yağmur altında evin kapısına doğru koştu. Karanlıkta zili seçemediği için ufak bir duraksamadan sonra tokmağı çekti. Kapı kilitli değildi. Chance içeri girdi, karşısına aralığından biraz ışık sızan bir kapı çıktı. Kapıya doğru yürüyüp vurdu, hiçbir yanıt alamayınca açtı. Bir salona girmişti. Duvardaki raflarda kitaplar vardı. Berlah sedire uzanmıştı. Komiser uyuyordu ama kalın paltosunu giymiş olduğuna göre Biel Gölü'ne doğru yola çıkmaya hazırdı. Elinde bir kitap tutuyordu. Chance onun ağır ağır soluk alışını duydu, sıkılmıştı. Uyuyan ihtiyar ve sürüyle kitap bir tedirginlik uyandırıyordu insanda. Dikkatle çevresine bakındı. Odanın hiç penceresi yoktu. Ama duvarlarda öteki odalara açılan kapılar vardı. Tam ortada büyük bir yazı masası duruyordu. Chance ürperdi. Çünkü masanın üzerinde kocaman bir bronz yılan yatıyordu. Sedirden Berlah'ın dingin sesi geldi. Bunu İstanbul'dan getirdim. Berlah ayağa kalktı. Görüyorsunuz ya Chance, paltomu giydim bile yola çıkabiliriz. Chance'ın şaşkınlığı geçmemişti. Özür dilerim ama dedi, uyuyordunuz, gelişimi duymadınız, kapının zilini de göremedim.